Ayrım 45, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 420. Manfred oğlunun dansını kaşlarını çatmış seyrederken karısı ona sokuldu. Şu kaltak Lothar'a musallat oldu. Bak her şeyini nasıl da oğlumuza gösteriyor. Keşke gidip onu Lothar'dan ayırabilseydim.
Bunu yapmamalıyız Scott. Böyle bir şey kızı daha çekici bulmasına neden olur. Üzülme Heidi, biz onu iyi yetiştirdik. O kızla biraz gönül eğlendirebilir ama öyle birini evimize getirmemesi gerektiğini de bilir.
Ayağa kalktı. Oğlumuza güven Heidi. Şimdi izninle gidip Shasta Courtney'le konuşacağım. Önemli bir durum var. Yürüdü. Damatla sohbete dalmış olan Shasta'nın yanında durdu.
Konuşmamız gerekiyor, özel.
Shasta şaşırdı. Şimdi mi? Pekala, bari eve gidelim. Manfred'i kolundan tutarak dostça bir tavırla çadır kapısına doğru yürüttü. Görenler onların tuvalete gittiklerini sanırdı. Dışarıya çıkar çıkmaz gerideki araba parkına yöneldiler. Shasta'nın silah odasına girince Manfred çevresine bakındı.
Burası güvenli mi? Yani bizi duymaları olanaksız mı?
İçin rahat etsin, burası güvenli. Özel işlerimin çoğunu burada hallederim. Zaten ev de boş. Hizmetkarlar bile polo alanında.
Ya, ne goet.
Manfred geçip Shasta'nın karşısındaki koltuğa oturdu.
Önceden planladığımız gibi İngiltere'ye gidemeyeceksin. Sana nedenini de anlatayım.
Bunu yapacak yerde birden sordu.
Sen Mançurya Adayı adlı filmi gördün mü?
Shasta bu anlamsız soru karşısında şaşırdı.
Hayır ama Richard Condon'un kitabını okudum, hoşuma da gitti. Bir katilin beynini yıkayarak, hipnotize ederek Amerikan devlet başkanı adayını öldürtmeye kalkıyorlardı değil mi?
Manfred başını salladı, doğru.
Hipnotize edilen adam bir iskambil kağıdını görünce harekete geçecekti. Maça asıydı sanırım. Onu görür görmez robot gibi oluyor, verilen emri hemen yerine getiriyordu. Onu hipnotize ettiklerinde de başkan adayını vurmasını emretmişlerdi.
Söyle bana, böyle bir şey olabilir mi?
Shasta bilemiyorum diye mırıldandı. Koreliler ve Ruslar beyin yıkama tekniklerini mükemmelleştirmişler sözde. Belki de uygun koşullar altında şartlanmış biri böyle bir şey yapabilir. Manfred bir süre ses çıkarmadı. Sonra sert bir tavırla konuştu.
İşlerimiz tehlikede. Verwoerd kabinede değişiklik yapmayı düşünüyor. İkimizi dağıtacak.
Shasta donup kaldı.
Ya, son yıllarda ikimiz de çok başarılı olduk. Sen ekonominin düzelmesini sağladın. Sayende pek çok yabancı yatırımcı ülkeye geldi. Üstelik güçlü bir silah endüstrisinin oluşmasını da sağladın. Yakında atom bombası da yapacağız. Ama bizi atacaklar. Bilgiyi güvenilir kaynaktan aldım.
Shasta neden diye sordu.
Verwoerd başına iki kurşun yedi. Bunların ne zarar verdiğini kim bilebilir? Onun ırk konusundaki fanatikliği sana doğal geliyor mu?
Ama Verwoerd bu konularda hep böyleydi.
Manfred hayır dostum diye cevap verdi. Malan ilk önerdiğinde Bantu İşleri Bakanlığı'nı kabul etmek istememişti. Irklar onu ilgilendirmiyordu. Yalnızca Afrikaner milliyetçiliğinin gelişmesi ve yaşamasıyla ilgileniyordu. Apartheid'i de zencileri bulundukları durumdan kurtarmak, kendi işlerini yönetmelerini sağlamak için bir fırsat olarak görüyordu. Başlangıçta ırkçı değildi ama kafasına kurşunları yiyince birden değişti. O zamandan beri zencileri tutturdu. Şu zenci İngiliz kriketçiyi biliyorsun, adı neydi?
Basil de Oliveira, Güney Afrika'da oynayamadığı için İngiliz milli takımında şimdi.
Yah, bu delilik. Verwoerd yanında zenci bir hizmetkar bile istemiyor. Hatta Laurence Olivier filmde yüzünü siyaha boyadı diye Otello'yu görmeyi bile reddetmiş. Yaptığımız işleri alt üst edecek, huzurumuzu kaçıracak, bu ülkeyi mahvedecek ve özellikle ikimizle uğraşacak. Çünkü kabinede yalnız ikimiz onun çılgınca fikirlerine karşı çıktık. Sen izin belgelerini kaldırmamızı da önerdin. Bu yüzden seni asla affetmez. Senden bir liberal diye söz ediyor.
Ama yine de İç Güvenlik Bakanlığı'nı senden alamaz.
Öyle planlıyor. Hepsini John Forster'a vermek istiyor. Adaletle güvenliği bir araya getirerek adalet ve düzen adını vereceği bir bakanlık kuracakmış.
Şasa kalkıp odanın öbür ucundaki dolaba gitti. Balon kadehlere konyak doldurdu. Manfred yanındaki masaya bırakılan içkiye itiraz etmedi.
''Biliyor musun Şasa, çok uzun süredir bir şey düşünüyorum. Bunu kimseye, hatta Heidi'ye bile anlatmadım. Bir gün başbakan olmak istiyorum. Sen de ülkemizin devlet başkanı olmalıydın, Şasa Courtney. Bir İngiliz ve bir Afrikaner yan yana Güney Afrikalılar olarak hizmet edebilirdik.''
Sessiz sedasız oturarak bu hayali düşündüler. Şasa bu onuru elinden kaçırdığını sezerek öfkelendi. Manfred birden başka bir konuya girdi.
''Biliyorsun Amerikalılar bize silah satmayı reddetmekle birlikte Güney Afrika'daki ortak çıkarlarımızla ilgili bilgiler konusunda CIA ile yakın ilişki içindeyiz.''
Şasa bu sözlere anlam verememişti. ''Evet, bunu biliyorum.'' diyebildi.
''Amerikalılar Batı Berlin'e kaçan bir Rus'u sorguya çekmişler. Bize bazı bilgiler verdiler. Burada bir Mançurya adayı var ve hedefi de Fervoort.''
Şasa ona baka kaldı. ''Peki katil kim?'' Manfred ellerini kaldırdı.
''Bilemiyoruz. Rus çok önemli biri olmakla birlikte bunu bilmiyormuş. Amerikalılara katilin başbakanla kolaylıkla konuşabilen biri olduğunu söylemiş. Onu çok kısa süre sonra kullanacaklarmış.''
Konyak kadehini alarak elinde çevirmeye başladı.
''Bir tek küçük ipucu var. Katil akıl hastalığı geçirmiş bir yabancıymış. Yani bu ülkede doğmamış.''
Şasa onu süzdü. ''Bu bilgiyi de onu tanıyabiliriz. Sen başbakanla teması olan herkesin dosyasını inceleyebilirsin.''
''Manfred belki.'' diye mırıldandı. ''Yalnız burada ikimiz baş başa ve gizlice karar vermeliyiz. Mançurya adayını bulmayı gerçekten istiyor muyuz? Bu suikastı önlemek ülkemiz için hayırlı olabilir mi?''
Şasa ceketinin yakasına konyak dökmüştü ama bunun farkında bile değilmiş gibi Manfred'e bakıyordu. Uzun bir süre sonra kadehi bırakıp iç cebinden aldığı ipek mendille üstünü silmeye başladı. Başını kaldırmadan sordu. ''Bunu başka kim biliyor?''
''Yalnızca üst düzeydeki memurlarımdan biri. Kendisi CIA ajanı olan Amerikan askeri ateşesiyle ilişkide. Onun dışında bir tek ben ve şimdi de sen. Adamıma da tam anlamıyla güvenirim.''
Şasa sonunda başını kaldırıp ona baktı. ''Evet, şimdi Londra yolculuğumdan vazgeçmem gerektiğini anlıyorum. Fervoar'da bir şey olursa halefi seçilirken burada bulunmalıyım.'' Şerefe içer gibi kadehini kaldırdı. Bir an sonra Manfred de onu taklit etti. Sessiz sedasız içkilerini içerlerken kristal kadehlerin üstünden birbirlerine bakıyorlardı. Dans pistinde iki çift kalmıştı. Garsonlar iskemleleri toplamaya başlamışlardı bile. Sonunda zenci orkestra şefi sahnemsi yerden inerek saygıyla şana yaklaştı. ''Saat ikiyi geçti efendim.'' Şan dans ettiği kızın başının üzerinden adama öfkeyle baktı. Zenci irkildi. ''Öğle yemeğinden beri çalışıyoruz efendim. Yani hemen hemen 14 saat oldu.'' Şan'ın suratındaki ifade değişti. Yüzünü o çocuksu gülümseme aydınlattı. ''Haydi gidin öyleyse. Çok iyi çaldınız. Al, bu seninle öbür çocukların.'' Zencinin cebine buruşuk banknotları doldurdu. Sonra da dans eden diğer çifte seslendi.
''Haydi çocuklar, Navy's'e gideceğiz.''
Isabella başını Lothar'ın göğsüne dayamıştı. Bu sözleri duyunca sevinçle gözlerini kaldırdı. ''Ah çok güzel, oraya hiç gitmedim. Büyük anneme göre Navy's kibar insanların gitmediği, adı kötüye çıkmış, berbat bir yermiş. Haydi gidelim.'' Sean Gary'nin MG'sini ödünç almıştı. Isabella yeni Alfa Romeo'sunu ağabeysiyle yarıştırdı. Deli gibi bir hızla dokların yakınındaki adı kötüye çıkmış bara gittiler. İçerisi çok karanlıktı. Müzisyenler hayal meyal görünüyordu. Müzik pek gürültülü olduğu için bağırarak konuşmak zorunda kaldılar. ''Isabella, sen şahane bir ağabeysin.'' diye bağırarak eğildi, şanı öptü. ''Bana nutuk çekmiyorsun.''
''Bella bebeğim, bu senin hayatın. Zevkini çıkarmaya bak. Biri sana engel olmaya kalkarsa da beni çağır.''
Isabella Lothar'ın dizine oturmuş, başını genç adamın boynuna dayamıştı. Şan'ın getirdiği kız sızmıştı artık. Yumuşak bankta boydu boyunca yatıyordu. Yan yana oturan Sean'la Lothar ciddi ciddi konuşmaya başladılar. Lothar, Poliste hala önemli bir dosyan olduğunu biliyor musun diye sordu.
Sean itiraf etti. Bu beni pek şaşırtmadı.
Lothar, kendini tehlikeye atmaktan kaçınmıyorsun değil mi dedi gülerek. Cesaretine hayranım.
Sean da ona gülümsedi. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla sen de bir ayrı cesursun.
Lothar, dosyanın ortadan kaybolmasını sağlayabilirim dedi.
Herhalde ufak bir şeye karşılık.
Lothar tabii diyerek başını salladı. Karşılığını vermedikçe bir şey kazanamazsın.
Sean bardan çıkarken iki şişe viski de kapmıştı. Şimdi bardakları dolduruyordu.
Benden ne istiyorsun?
Devlet güvenlik bürosu adına ajanlık yaparsan biz de o önemsiz ihtiyatsızlıklarını unuturuz. Rodezya'da bizim adımıza çalışırsan.
Sean hemen razı oldu.
Neden olmasın?
Eğlenmek için her şeyi yaparım. Tehlikeli bir hayat oldukça eğlencelidir.
Isabella Lothar'ın yanağını okşadı.
İkiniz de çok sıkıcı oldunuz.
Sean'ın yanındaki kız sersem sersem ayağa kalkarak galiba kusacağım dedi.
Acil bir durum var. Sean ayağa fırlayarak kızı kaldırdı. Bizim gitmemiz gerekiyor.
Lothar başını salladı.
Yarın Veltevreden'e telefon ederim ayrıntıları konuşmak için.
Sakın çok erken arama.
Sean kız kardeşine bakarak güldü. Sonra görüşürüz Bella bebeğim.
Isabella, lütfen uslu ol deme Sean diye yalvardı.
Sean, öyle bir şey aklımdan bile geçmez dedi.
Yanındaki kızı kucağına alarak gece kulübünden çıktı.
Isabella ile Lothar da bir süre sonra oradan ayrıldılar. Kızın arabasına bindiler.
Isabella Alfa Romeo'yu yine delice bir hızla sürmeye başladı.
Lothar ömründe bu kız kadar usta bir kadın sürücü hiç görmemişti.
Genç adam arkasına yaslanarak onu seyretmeye başladı.
Uzun güne rağmen Isabella'nın gözleri hala berrak ve pırıl pırıl, teni de gül yaprağı gibiydi.
Isabella Lothar'ın çıktığı ilk İngiliz kızıydı. Onun rahat ve kaygısız tavırları genç adamı hem şaşırtıyor hem de ilgisini çekiyordu.
Kalvinist ilkelere göre yetiştirilen Afrikaner kızlar hiç böyle serbestçe davranmaz, kolay da elde edilmezlerdi.
Isabella Lothar'ı sarsıyordu ama genç adam onu şimdiye kadar karşılaştığı kızların en güzeli olduğunu da biliyordu.
Isabella Paradise yolundan hızla geçerken Lothar, Veltevreden yoluna sapmayı unuttun dedi.
Isabella muzip muzip güldü.
Oraya gitmiyoruz ki. Artık elimdesin Lothar Dölaray.
Kıyı yolunu izlediler. Isabella sonunda arabayı denize bakan bir burunda durdurdu.
Haydi gel diye emrederek Lothar'ı elinden tuttu.
Onu uçurumun kenarına götürdü. Şafak yaklaşıyordu. Doğu ufku sarıya ve turuncuya boyanmıştı. Aşağıda küçük bir koy vardı.
Isabella burası o kadar güzel ki diye fısıldadı. En sevdiğim yerlerden biri de bu.
Isabella Lothar'ı dik patikadan kumsala indirdi. Biraz geride pancurları kapatılmış kulübeler vardı.
Isabella ayakkabılarını çıkararak suyun kenarına gitti.
Sonra Lothar'a bakmadan soyundu, elbisesini kumların üzerine attı.
Genç adam suya giren kızı soluğunu tutarak seyretti.
Sonra da onu izledi. Dalgaların arasında seviştiler.
Isabella'nın o zamana kadar üniversiteli birkaç gençle ilişkisi olmuştu. Ama şimdi hiçbirinin Lothar gibi olmadığını düşünüyordu. Sonunda aradığını bulmuştu.
Birbirlerine sarılarak denizden çıktılar. Artık sabah olmuştu. Eşyalarını topladılar.
Isabella Lothar'ı en sondaki kulübeye götürdü.
Çantasında anahtarı ararken genç adam ''Burası kimin?'' diye sordu.
''Babamın saklandığı yerlerden biri. Kulübeyi bir rastlantı sonucu keşfettim. Babam anahtarım olduğunu bilmiyor.''
Isabella kapıyı açarak Lothar'ı odaya soktu.
''Havlular burada.''
Bir dolap açtı. Önce birbirlerini şakayla karışık kurulamaya başladılar. Sonra birdenbire ciddileştiler.
Isabella Lothar'ı duvarın dibindeki ranzaya doğru sürükledi.
Genç adam benim geldiğim yerde teklifi erkek yapar dedi gülerek.
Isabella sen eski kafalı bir namus kumkumasısın dedi.
Daha sonra kilerde buldukları konserveleri açtılar.
Lothar baban seni merak etmeyecek mi diye sordu.
Ah babamı idare etmek kolay, o benim her sözüme inanır. Dikkat etmemiz gereken büyük annem. Ama kız arkadaşlarımdan birine durumu idare etmesini söyledim.
Lothar Londra'ya gittiğin zaman anneni göreceksin herhalde dedi. Isabella elindeki kaşığı ağzına götürürken kala kaldı.
Londra'ya gideceğimi nereden biliyorsun? Ya annemin orada olduğunu?
Lothar mırıldandı. Annen konusunda senden daha bilgiliyim.
Isabella kaşığı tabağına bırakarak genç adama baktı. Mesela diye ona meydan okudu.
Mesela annen bu ülkenin korkunç bir düşmanı, yasaklanan ANC'nin bir üyesi, Güney Afrika Komünist Partisi'nin üyeleriyle sürekli ilişki halinde ve Londra'da yönettiği otelde siyasi göçmenlerin ve kaçak teröristlerin sığınak yeri.
Annem mi yapıyor bunları? Isabella olamaz der gibi başını salladı.
Parlamentonun uçurulması ve üyelerin öldürülmesi olayına annen de karıştı. Başbakan da ölecekti, benim babam da seninki de. Isabella hala başını iki yana sallıyordu. Lothar kızı Leopar'a benzeyen sarı gözleriyle süzerek konuşmasını sürdürdü. Tara babasının ölümüne de neden oldu. Albay Bloin Malcolmes'in, yani senin büyük babanın, terörizm ve cinayet suçları yüzünden ömür boyu hapse mahkum edilen Moses Gama'nın yardımcısıydı. Kaçmasaydı herhalde onu da hapse atacaklardı.
Isabella hayır diye mırıldandı, buna inanamam.
Lothar'daki değişiklik onu hem şaşırtmış hem de sarsmıştı. Genç adam birkaç dakika önce şefkatle davranırken şimdi sert ve zalim bir insan olmuştu. Sözleriyle kızı yaralıyordu. Mesela Moses Gama'nın annenin aşığı olduğunu biliyor muydun? Ondan bir oğlu olduğunu. Üvey kardeşinin rengi pek güzel, açık kahve.
Olamaz. Isabella irkilerek yine başını salladı. Bütün bunları nereden biliyorsun?
Moses Gama'nın imzalı itirafını okudum. İstersen okuman için sana da bir kopya bulabilirim. Ama aslında buna hiç gerek yok. Londra'da Peach kardeşinle karşılaşacağın kesin. Orada annen de oturuyor. Adı da Benjamin Afrika.
Isabella ayağa fırlayarak tabağını küçük mutfağa götürdü. Yemekleri çöp tenekesine dökerken Lothar'a bakmadan ''Bütün bunları bana neden söylüyorsun?'' diye sordu.
''Görevinin ne olduğunu anlaman için.''
''Anlamadım.''
Kız genç adama hala bakmıyordu. ''Annen de suç ortaklarının ülkemize karşı bir şiddet hareketine girişeceklerini sanıyoruz. Ama bunun ne olduğundan emin değiliz. Faaliyetleri konusunda herhangi bir bilgi çok işimize yarar.''
Isabella ağır ağır dönerek Lothar'a şaşkın bakışlarla baktı. ''Yani casusluk etmemi mi istiyorsun? Kendi annemi gözetlememi mi?''
''Londra'dayken annenin otelinde karşılaşacağın kimselerin adlarını öğrenmek istiyoruz.''
Isabella onu dinlemiyordu. Genç adamın sözünü kesti. ''Bunu önceden planladın. Bana bilerek yaklaştın. Beni çekici, tatlı ya da güzel bulduğun için değil. Sırf bu iş için beni baştan çıkarmaya karar verdin.''
''Lothar sen güzelsin, çekici değil.'' dedi. ''Şahanesin ama tatlı değilsin.''
''Ve sen de köpeğin birisin, zalim, kalpsiz bir köpek.''
Lothar ayağa kalkarak kapının arkasına astığı elbiselerine doğru yürüdü.
''Kız ne yapacaksın?'' diye sordu.
Lothar giyinip gideceğim diye cevap verdi.
''Neden?''
''Bana köpek dedin.''
''Evet, köpeğin birisin.''
Isabella'nın gözleri dolmuştu. ''Dayanılamayacak bir köpek. Gitme Lothar, lütfen gitme.''
Şasa Isabella'ya kendisiyle ve Michael'la Londra'ya gelemeyeceğini söylediği zaman kız çok rahatladı. Bunca yıl geçmişti aradan. Lothar'ın açıkladıklarından sonra annesiyle tekrar karşılaşmak sarsıcı olacaktı zaten. Babası yanında olursa aklı büsbütün karışacaktı. Isabella Londra'ya gitmemek için bahaneler de uydurmuştu. Lothar'dan ayrılmak istemiyordu. Ama genç adam ona gitmesi için ısrar etmişti.
''Ben zaten Johannesburg'a döneceğim.'' demişti. ''Birbirimizi pek sık göremeyeceğiz. Ayrıca görevini biliyorsun, bana söz verdin.''
''Babam bana Johannesburg'daki şirkette bir iş verebilir. Halkla ilişkiler bölümünde çalışabilirim. O zaman bir kat tutarım, birbirimizi sık sık görürüz.''
''Lothar sen Londra'dan döndükten sonra.'' diye söz verdi.
45. Ayrımın sonu. Sayfa 428.